أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nda Hazreti Zeynep binti Cahş annemizin 12. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı yakından tanımak, ona yakın olmak, onu örnek almak, onu aile hayatıyla beraber ancak öğrendiğimizde olur. Bu arzuyla uzun soluklu annelerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Hayırlara vesile olması dileğiyle efendim. Önceki bölümlerde Zeynep binti Cahş annemizin yaşadığı hadiseleri yerine göre ayeti kerimeleri metin meal, yerine göre kısa kısa izahlarla anlatmaya çalıştık. Şimdi gelen vahiy gereği Zeynep binti Cahş annemize müjde götürülmüştü. Oradan devam edelim inşallah. Ey Zeynep, seni müjdelerim ki Resulullah Aleyhisselam beni kendisi için dünürlük edeyim diye sana gönderdi. Hazreti Zeynep binti Cahş böyle bu haberi, bu müjdeyi alınca bir ürperiyor tabii. Daha önce yaşadıklarından dolayı bir an duraklayan Hazreti Zeynep Resulullah'ın elçisine temkinli cevap veriyor. Ne demiş olabilir diye sorup sizi yormayayım da kaynakların ifade ettiği bu cümle bütün kaynaklarda geçiyor kıymetli dinleyenlerim. Yani bu cümle gerçekten birçok kaynakta böyle ifade ediliyor. Sadece iki tanesini söyleyeyim mesela. Yani 3, 4, 5, ben 5'ten almışım buraya. Subhanallah. Almışız buraya. Mesela Nesai'nin Süneni, İbn-i Sad'ın Tabakatı, Diyarbekir'in Tarihül Hamisi, Belazül'ün Ensabül Eşrafı, subhanallah. Şu anda ifade edeceğim sözün, Zeynep annemizin sözü ve sonraki hadiseler aynı kaynaklarda geçiyor. Heyecan basıyor bana şimdi, yani çok acayip bir şey okumak istiyorum, size paylaşmak istiyorum. Ama müjdeyi bir daha söyleyeyim ki iyi anlaşılsın. Ey Zeynep, seni müjdelerim ki Resulullah Aleyhisselam beni kendisi için dünürlük edeyim diye sana gönderdi. Hazreti Zeynep binti Cahş radıyallahu anha Resulullah'ın elçisine bakınız ne diyor. Ben hiçbir zaman Rabbime danışmadıkça herhangi bir şey yapmam, yapamam. Var git de Resulullah'a böyle söyle. Rabbe danışmak. Subhanallah. Subhanallah. Rabbe danışmak nasıl olur? Subhanallah. Ben hiçbir zaman Rabbime danışmadıkça herhangi bir şey yapmam. Var git de Resulullah böyle söyle. Subhanallah. Subhanallah. Hazreti Zeynep annemiz burada Rabbe nasıl danışılır bunu gösteriyor. Gelen elçiye böyle cevap verdikten sonra hemen içeri geçip namaza duruyor. Uzunca kıraatıyla nafile namaz kıldıktan sonra ki rekat sayısı verilmiyor bilmiyoruz ama uzun kıraatlarla kıldığı rivayet ediliyor. Yine uzunca bir dua ediyor. Duanın sonunu da bir başka dua ile bağlıyor. İşte evlilik aşamasında olanlar, yani aile olsun, şahıslar olsun, onların da ibret alacağı bir ifadedir bu. Bakın, uzunca bir namaz kılıyor, kıraatları uzun. Dua da ediyor uzun uzun. Sonra duanın sonunu, yani hangi ayetleri, sureleri okudu rivayeti yok bilmiyoruz. Duada neler söyledi bilmiyoruz ama sonunu biliyoruz. Kayıtlara sonu var. Şöyle diyor bu güzel annemiz. Ey Allah'ım, senin Resulün beni zevci olarak istiyor. Eğer ben ona layık isem beni ona zevci kıl. Ey Allah'ım, senin Resulün beni zevci olarak istiyor. Eğer ben ona layık isem beni ona zevci kıl. İştenlikle dua ederken akıllı davranıp layık değilsem deyimini kullanmadı. Bunu kullanmıyor. Bu da onun bir başka hassas ve ince yönünü gösteriyor. Şimdi bu tür hadiselerle karşı karşıya kaldığımızda efendim böyle bir teklif geldiğinde yapacağımız hareketin Zeynep binti Cahş annemizin sünneti olduğunu ve Resulullah Aleyhisselam'ın da buna bir müdahale etmediği için bunun takriri sünnet boyutuna girdiğini öğrenmiş oluyoruz bu vesileyle. Dua edeceğiz yani. Ama önce bir elçi gelip istediği zaman sadece hanımlar değil, burada örnek hanım olduğu için hanım tarafını söylüyorum. Yine hanım tarafından gideyim. Bir elçi gelip kızımızı veya biz kız ise bizi istemeye geldiği zaman layık isem ya Rabbi diye böyle dua edeceğiz ama onun önüne hemen cevap vermeden namaz kılacağız. Uzun kıraatlar okuyacağız. Yani namazı böyle tadil erkanla kılacağız. Dua edeceğiz. Sonunda böyle bir cümle kullanacağız. Aynı şekilde kız istemeye gideceksek yine uzun kıraatlarla nafile namaz kılacağız. Uzun dualar edeceğiz. Arkasından da Allah'ım diyeceğiz. Eğer gittiğim ailenin kızı bize uygunsa nasip et, ben de onlara uygunsam nasip et diye dua edeceğiz. Bizi buna layık et diye dua edeceğiz. Ama biz layık değilsem kısmını ekleyeceğiz. Ya Rabbi, layık değilsemden ziyade hani biz ne diyoruz? Bu iş hayırlıysa ya Rabbi dua ediyoruz. Ya Rabbi bundan bir problem yaşanacaksa bizi bundan uzak tut diyoruz değil mi efendim? Neticede içine bir huzur doğuyor Zeynep binti Cahş annemizin. Öyle olur zaten. Yani böyle bir elçiliklerde içe doğan huzur bu işin olacağına, olabilirliğine en güzel işaret efendim. Onu öyle bir sarıp sarmalıyor ki hiç zaman geçirmeden evet demesi gerektiği sonucunu çıkarıyor. İç huzur yani. Zeynep binti Cahş annemiz de. O böyle bunları o huzuru yaşarken evet demesi gerekirken o halet-i ruhi içindeyken dışarıdan bir ses geliyor. Müjdeler olsun ey Zeynep. Müjdelerin en güzelini getirdim sana. Kapı önünden böyle seslenen genç bir hanım büyük bir sevinçten müjde getirdiğini söylüyordu. Kalkıp kapıyı açan Hazreti Zeynep binti Cahş, Seleme adlı bir cariye ile karşılaştı. Seleme, yani bu ismi bu kadar biliyoruz. Seleme binti kimin Selemesi bilmiyoruz. Seleme adlı bir cariye ile, yani köle olarak alınmış bir kişi. Ama tabii şimdi Müslüman, hürriyete kavuşturulmuş ama cariye ile karşılaştı. Gelen vahyi öğrenen bu cariye de hemen müjdeye koşmuştu. Ancak Hazreti Zeynep'in bu müjdeyi aldığını bilmiyordu. O da müjdeyi veriyor. Büyük bir sevinçle bu büyük müjdeyi getiren cariye Seleme neredeyse Hazreti Zeynep'ten daha fazla sevinmiş gibi duruyor. Onun bu halinden çok memnun olan Hazreti Zeynep de ona çok kıymetli mücevherler vererek daha çok sevindiriyor. Asaleti görüyor musunuz efendim? Maneviyatı çok güçlü olan Hazreti Zeynep binti Cahş radıyallahu anha Resulullah aleyhisselam ile evleneceğine çok sevindi. Tekrar tekrar Allah'a şükür secdesi yaptı. Allah rızası için 2 ay oruç tutmayı adadı. Hazreti Zeynep binti Cahş radıyallahu anha. Evet. Şimdi biz birçok şeyi birden göreceğiz burada. Ancak bunları sıraya koyarken de zorlanıyorum ben. Niye zorlanıyorum? Resulullah Aleyhisselam'ın evliliklerini biliyoruz az çok. Annelerimizi biliyoruz az çok. Siz de biliyorsunuz. Ama hani böyle Aleyhisselam'ın kayınpederi yok mu? Kayınvalidesi yok mu? Baldızı yok mu? Efendim kayınbiraderi yok mu? Bu hanımın yakınları yok mu? Bir ilişkisi nedir? Bu konulara fazla girilmiyor maalesef. Maalesef. Oysa Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz çok önemli bir ailenin kızıdır. Şimdi ben böyle çok notlar aldım da sizlere bunu paylaşırken bir sıralama şeyinde zorlanıyorum doğrusu. Ama müjdeyi alıyor Hazreti Zeynep binti Cahş ve seri bir şekilde hazırlıklar yapılıyor ve düğün yapılıyor. Şimdi biraz onu görelim. Düğünler hakkında da farklı sıkıntılar yaşıyoruz sürekli. Bunları biraz görelim. Tabii kayıtlara geçtiği kadar ya da benim bulabildiğim kadar. Yani tekrar tekrar söylüyorum. Her çalıştığım sahabeyi sizlerle paylaştığımda o sahabe bir tekrar o cümleyi kullanıyorum. Burada biraz erkenden kullanayım, sonunda bir daha kullanacağım ama yani benim anlattığım size Zeynep binti Cahş annemiz değil. Ondan anlayabildiğim, o konuda yapabildiğim araştırmaları derleyebildiğim kadarla sizlerle paylaşıyorum. Yoksa yani öyle her şeyi biz nereden bileceğiz? Hazreti Zeynep binti Cahş radıyallahu anh'a hayatının en heyecanlı ve en anlamlı günlerini yaşıyor. Nasiplerin en yücesiyle nasiplenerek Allah'ın Resulü ile evleniyor. Resulullah Aleyhisselam ile Zeynep binti Cahş'ın evliliği bizzat Allah Teala Hazretlerinin emriyle olmuştu ki bu konuda ayeti kerimede de görmüştük. O günler hicretin 5. yılı Zilkade ayı, 627 miladi yılı. Yine o günlerde Hazreti Zeynep binti Cahş 35-36 yaşlarında, Resulullah Aleyhisselam ise 57-58 yaşında. Şimdi bu rakamları bilerek verdim. Yani daha önceki yıl evlenmiş Zeynep binti Cahş, bunu görmüştük Zeyd bin Harise ile radıyallahu anhuma. Bir sene ancak sürdü evlilikleri, boşandılar. Bunları gördük. Bir daha oraya girmiyorum. Yani Hazreti Zeynep erken yaşta evlenip boşandık, uzun süre dul kalarak diyor. Çünkü kaynaklarımızda iddet müddeti bittikten sonra ayetlerin geldi. Yani en fazla 4-5 ay sonra ayet-i kerime gelip Cenab-ı Hak böyle bir emri veriyor. E şimdi bir daha bakıyorum, 35-36. Tek rakam kullanayım, 35. Resulullah'a bakıyorum 57-58. Tek rakam kullanayım, 57. 35-45-55-30. 56-57. 32 yaş fark var. Değil mi efendim? Yani bir de burada yanlış yapmayayım. Yani Zeynep annemiz 35, Resulullah Aleyhisselam 57. Arada bayağı bir yaş farkı var. Onu görüyoruz. Ancak evlendikten sonraki hadiseleri göreceğiz. Elbette ki evlilikte küfü denen denklikler var. Biz bu küfü denklik ifadesini maalesef sadece yaşa takılmışız. Oysa İslam tarihinde asr-ı saadette, diğer ifadesiyle, asıl ifadesiyle asr-ı saadette ya hanım çok büyük, erkek küçük, ya erkek çok büyük, hanım küçük. Bu tür evliliklerin oldukça çok olduğunu görürüz. Oldukça çok olduğunu görürüz. Yani birbirine yakın yaşta evlilikler neredeyse çok var da yani, ama diğerinde çok var. Çok var. Ve kimse bu konuda bir şey söylememiş. Ama işte daha önce söylemiştim. Hazreti Ayşe annemize sıra gelince evlilik yaşıyla uğraşıp duruyorlar. Bu bakım büyük. Bir de Resulullah Aleyhisselam'ın evliliğini savunmacı psikolojiyle anlatanlar. E şundan dolayı evlendi, aslında şöyle evlendi, aslında korunmak için şöyle yaşlı kadınlarla evlendi, şöyle oldu, böyle oldu. İnandığımıza inanmayan, amel ettiğimiz gibi amel etmeyen, Allah'ın kitabına, Resul'ün sünnetine yönelmeyen, peygamber ve sahabeyi örnek alma gayretine girmeyen insanlara bunları anlatmanın hiç faydası yoktur. Yoktur. Burada yaş denkliğinden ziyade kişilik ve karakter denkliğini görürüz. Kişilik ve karakter denkliği. İdeal hedef denkliği. Bilgi birikim denkliği, başka şeyler var denk olarak ve oldukça üst düzeyde. Hazreti Zeynep annemizin Resulullah Aleyhisselam ile evliliğinin ne zaman gerçekleştiği konusunda bazı farklı rivayetler de var. Bu evliliğin hicretin 3. yılında, 4. yılında, 5. yılında gibi farklı rivayetler var. Ancak bu evliliğin hicretin 5. yılında meydana geldiğini ifade edenler çoğunlukta olduğu için biz de bu rivayeti tercih ettik. Olayların akışında da kronolojik olarak hicretin 5. yılına tekabül ediyor efendim. Bu kutlu evlilik esnasında Resulullah Aleyhisselam ile Hazreti Zeynep annemizin yakınları kolları sıvamışlar, ellerinden geleni yapıyorlardı. Zaten birbirleriyle yakın akraba oldukları için iki tarafta her zaman beraberdi. Şimdi ise daha şerefli bir yakınlığın şerefine eriyorlardı. Biliyorsunuz muhakkak ama yine de bir hatırlatayım. Bu yakınlık nedir diye, kim kimin neyidir diye. Bundan sonraki derste düşünüyorum veya bugün sıra gelir mi bilmiyorum yani. Efendim sade birini söyleyeyim. Zeynep binti Cahş annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın halalarından biri olan Umeyme halanın kızıdır. Yani Aleyhisselam halasının kızıyla evlenmiş oluyor. Resulullah Aleyhisselam halasının kızıyla evlenince Zeynep binti Cahş kiminle evlenmiş oluyor? Amcasının oğluyla. Yani hala amca çocukları. Dolayısıyla yani akraba. Şimdi düğün var. Normalde akrabalar düğüne gelir yani ve böyle misafir gibi oturmazlar. Gerekeni yaparlar akrabalar. Şimdi o yüzden yani şimdi de daha şerefli bir yakınlığın şerefine ermişlerdi ifadesini o yüzden bilerek kullandım değerli kardeşlerim. Hazreti Zeynep annemizin asıl adı Berre idi. Berre. Resulullah Aleyhisselam onu Zeynep olarak değiştirdi. Ancak bu isim değişikliğin evlilikten önce mi yoksa sonra mı konusu net değildir. İslam ile şereflenen birinin ismi İslam'a uygun değilse Resulullah Aleyhisselam'ın o ismi değiştirdiği meşhur olup çok da örnekleri vardır. Ancak şu ana kadar böyle bir konuya girmedim. Yani muhtemelendir ki daha Mekke dönemindeyken bu aile İslam'a girdiği zaman Peygamberimiz Aleyhisselam Berre adını Zeynep olarak değiştirmiştir. Allahu alem. Ha değilse evlendiğinde değiştirecektir. Kutlu evliliğin kutlu başlaması, kutlu yürümesinin ilk alametlerinden biridir malum. Yani nasıl başlarsa öyle gider deriz ya. Kutlu başladı. Kutlu. Nasıl kutlu? Ayetle. Yani ileride gelecek, çokça tekrar gelecek. Yani Ayşe annemiz onu demişti işte. Zeynep bundan bize karşı övünecek, haklıdır demişti. Çünkü bütün annelerimizin, Hatice annemiz de öyle, Ayşe annemiz de öyle, diğerleri de. Yani normal nikah merasimi oluyor, birisi nikaha kıyıyor. Ama Zeynep binti Cahş annemiz de böyle olmadı. Ben buraya fazla giremedim. Yüreğim kaldırmıyor, anlamakta zorlanıyorum. Nasıl anlatacağım ben bunu? Ayet-i kerime açık ve net yani netice itibariyle yani. Ayet-i kerime açık ve net. Allah-u Teala bizzat kendileri böyle bir nikahın akdedildiğini bize emir buyuruyor. Zevvecnâkeha ayetin içinde geçen kelimeyi ikinci defa, üçüncü defa, dördüncü defa belki okuyorum yani. Zevvecnâkeha. Biz onu sana zevce yapıp nikahladık diyor Cenab-ı Hak. Yani böyle bir evlilikle karşı karşıyayız kıymetli dinleyenlerim. Yani burada bir şey söylemek de çok zor yani. Ayşe Hazreti Ayşe annemiz bu fazileti söylemişti orada da. Hazreti Zeynep binti Cahş annemizin evliliği böyle kutlu başladı ve inşallah kutlu da yürüyecek Allah'ın izniyle. Çünkü kutlu başlayanlar kutlu yürür, kutlu devam ederler efendim. Evet efendim. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz evleniyor. Aynı zamanda bu evlilik esnasında hizmet ederek şereflenmek isteyenler de çoktu. Bir de o var. Yakın akrabaların yanında konu komşu ile diğer sahabiler de bir şeyler yapmanın gayretleri içinde onların gayretleri, çalışmaları görülmeye değerdi. Bu aynı zamanda birbirleriyle olan o meşhur iletişim inceliğinin bir uzantısıydı. Bunlardan yani uzamasın diye sadece en meşhur örneği seçtim. Bunlardan biri de Ummu Süleym Rümeysa ile sevgili oğlu Hazreti Enes bin Malik idi. Bu kutlu çorbada sadece tuzu olması için değil, kutlu çorbanın tamamını yapıp göndermenin çabasındaydılar. Bunun için çok özel bir hazırlık yapıyorlardı. Kaynaklarda geçiyor işte, oğlum şunu ver, şunu dökeyim, bunu ver dökeyim, böyle ayrıntılıyım. Onlara girmiyorum. Yani bayağı bir hayis yemeği yapıyor, daha doğrusu tarif ede ede yapıyor. Anlatıyor, şunu ver, bunu koydum, bunu koydum vesaire. Resulullah Aleyhisselam'a muhabbetleri nispetinde ona itaat ettikleri gibi, böyle cümleyi bilerek kullandım, kendi nefsime de siz değerli kardeşlerime de yani uyarı olsun, hediye olsun, müjde olsun. Resulullah Aleyhisselam'a muhabbetleri nispetinde ona itaat. Ne kadar itaat ediyorsak o kadar muhabbetimiz var. Sürekli onun yanında yer almaya çalışıyorlardı bu aile. Ummu Süleym Rümeysa bunca imkanlarına rağmen sadece Resulullah Aleyhisselam ile zevcesine yetecek kadar yemek yapmaya başladı. Medine hurmasının en halis ve en güzellerini aldırıp çok güzel bir hayis yemeği yaptı. Sevgili oğlu da ona yardım etti. Şimdi burada bir şeyin altını çiziyorum. Yanlış anlaşılıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın düğünleri böyle ashabın düğünleri işte öyle şatafatlı olmadığı gibi hepten de böyle fakir değildir. Hep böyle bir şey yoktu, şu yoktu, bu yoktu, bu yoktu. Hep böyle anlattılar. Oysa öyle olmadığını şimdi göreceksiniz. Burada şimdi bir kap yemek gönderdi yetmedi. Mesele o değil. Ummu Süleym Rümeysa gelin güveyi yemeğini yapıyor. Buradaki incelik bu. Velime yemeğini değil, halkın yemeğini değil. O onu istermiş. Gelin güveyi yemeğini yapıyor. Yani ama maalesef yani bu hep anlatılırken yok işte şu bir şey vardı yetmedi şöyle oldu böyle oldu. Halbuki burada bir hedef var ancak onların hedefi öyle, Cenab-ı Hakk'ın hedefi de çok daha farklı tezahür edecek. Bir kap yemek yapıyor yani Peygamber Aleyhisselam'a ve Ummu Süleym için. Yani Ummu Süleym Rümeysa fakir biri değil. Medine'nin meşhur zenginlerinden Ebu Talha ile evlidir. Yani çok varlıklı bir aile bunlar. Olayın içine girilip inceliği anlayamadan anlatıldığı için yani ben de bunun farkındayım. Siz de fark ediyorsunuz. Ben geçi yer yer söylüyorum. Burayı anlayamadım diyorum. Ama yazanlar, anlatanlar anladığını zannediyorlar. İşte bir kap yemek vardı da yetmedi de mucizeyle çoğaldı. Ya mucizeyle çoğalması var. Ama Ummu Süleym Rümeysa'nın radıyallahu anh'ın gönderdiği yemek gelin güvey yemeği özeldi. Ancak aleyhisselam başka bir şey diledi. Cenab-ı Hakk'ın takdiri tecelli etti. Çağırıyor oğlu Enes'i ki o günlerde 14-15 yaşlarında Hazreti Enes. Ey Enes'im buyur ey sevgili annem diyor. Bunu bu yemeği yani hayis yemeğini hemen Resulullah ile zevcesine götür. Bak, götür düğün yemeği demiyor. Bunu Resulullah ile zevcesine götür. Ve de ki onlara, Resulullah de ki, size bunu annem gönderdi. Kendisi çok selam söylüyor. Bu size özel, tarafımızdan küçük bir hediyedir ya Resulallah diyor de. Rivayet aynen böyle. Kaynaktan aldım ben bunu. İbn-i Sa'd, Ahmet bin Hanbel, İbn-i Habib, Belazuri, İbn-i Hazım, İbn-i Abdilber, İbn-ül Esir, Zehebi, Zübeyri, yani hangi birini sayayım? Şami. Hep bu rivayeti almışlar yani. Size bunu annem gönderdi. Kendisi çok selam söylüyor. Bu size özel, tarafımızdan küçük bir hediyedir ya Resulallah. Yani gelin güve yemeği bu. Tamam ey sevgili annem diyor. Yemeği alıp götürüyor. Hazreti Enes radıyallahu anh sevgili annesinin hazırlayıp verdiği hays yemeğini bir kap yemek. Hemen alıp götürdü. Müsaade isteyip Resulullah aleyhisselamın yanına girdi. Edep dolu bir ifadeyle konuşuyor. Zaten hizmetini yapıyor biliyorsunuz. Hadimi Resulillah. Enes bin Malik'in künyesi. Size bunu annem gönderdi ya Resulallah. Kendisi çok selam söyleyerek dedi ki bu size özel tarafımızdan küçük bir hediyedir ya Resulallah. Onu da söylüyor. Resulullah Aleyhisselam bunca yıldır hizmetini gören Hazreti Enes'e ve getirdiği şeye bakarak bakın ne buyuracak. Şimdi burada başka hedefler de önümüze geliyor kıymetli dinleyenleri. Bu da ayrı bir ehemmiyet arz ediyor. Onu şuraya bırak ey Enes. Yani annemizin yanına içeri götürmek değil odaya, özel yere. Aleyhisselam'ın oturduğu, fikirde oturduğu yere şuraya bırak ey Enes diyor. Hazreti Enes de getirdiği hays yemeğini onun gösterdiği kendisiyle duvar arasındaki boş bir yere koydu. Kaynaklarda böyle geçiyor. Resulullah Aleyhisselam tekrar bakın ne diyor. Ey Enes, lebbeyk ya Resulallah. Git bana Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı ve Ali'yi çağır. Aleyhisselam içeride olduğu için demek ki orada bunlar yok. Hemen ya Resulallah diyor. Hazreti Enes radıyallahu anh çıkıp bu büyük sahabeleri çağırıyor. Zaten hepsi kapı önünde, mescitte, oradalar yani. Onlar geldikten sonra tekrar ashabı olan halktan da birçoklarının ismini söyleyip onları da çağırmasını istiyor. Halbuki sadece ona özel olsun diye annesi bir kap kadar yapıp göndermişti. Resulullah Aleyhisselam'ın azıcık bir yiyecek için çokça kimseyi yanına çağırması karşısında Hazreti Enes hem üzülüyor hem de şaşıyordu. Bununla beraber emrine aykırı hareket etmeyi uygun görmeyip onların da hepsini yemeye çağırdı. Bir tas yemek. Resulullah Aleyhisselam onlarla da yetinmeyerek tekrar buyurdu ki bak bakalım ey Enes, mescitte kim varsa onları da çağır. Şöyle düşünmeyelim değerli kardeşlerim. Kocaman bir salonda ortaya koydu. O kadar kişiyi çağırdı. Bazen böyle anlatılıyor, ben duyuyorum sonra güleceğim geliyor. Ya Allah aşkına, yani bu anlattığımız ne, konuştuğumuz ne, subhanallah. Bir tas yemekse bir tas, ne kadar kalabalık gelirse gelsin o tasa en fazla sanıyorum yani 10 kişi ancak, yani yuvarlak olursak böyle ister köşeli oturun yuvarlak oturun, yani aynı tastan yiyeceksiniz. Yani aynı tastan bir anda 50 kişi yiyebilir mi? 20 kişi yiyebilir mi bir tastan? Çok zor değil mi? 10, hadi zorla 15 kişi bir tastan yemek yiyecek bunlar. O yüzden bir grup geliyor yiyor, onlar çıkınca Enes diyor şunları da çağır. Yiyip gidiyorlar, şunları da çağır. Yiyip gidiyorlar, bunları da çağır. Bunlar yetmemiş gibi. Bak bakalım ey Enes, mescitte de kimse kalmış mı onlar da çağır. Hazreti Enes radıyallahu anh yine de onun emrine itaat ederek istediğini yaptı. Mescide gidip namaz kılan ve orada oturan kimi bulduysa onlara Resulullah sizleri düğün ziyafetine davet ediyor. Buyurun diyerek hepsini çağırdı. Hepsini çağırdı. Onlar da kalkıp geliyorlar. Nihayet sofa doluyor. Buna rağmen Resulullah Aleyhisselam tekrar soruyor. Mescitte kimse kaldı mı? Hayır ya Resulallah. Bak bakalım ey Enes, yolda kimse varsa onları da çağır. Her geçen dakika şaşkınlığı artan Hazreti Enes tekrar çıkıp yoldakileri de çağırdı. Onlar da gelip oturduklarında Resulullah Aleyhisselam yine soruyor. Gelmeyen kimse kaldı mı ey Enes? Hayır ya Resulallah, kimse kalmadı. Odalar dolup taştığı gibi ara yerler de dolmuştu. O kadar kalabalık oluşmuştu ki içeride hareket etmek bile zorlaşmıştı. Resulullah Aleyhisselam yine Hazreti Enes'e dönüyor. Ey Enes, ve belki ya Resulallah buyur. Haydi yemek tasını getir. Az önce verdiğim örnek işte bu. Hazreti Enes de yemek tasını götürüp önüne koydu. Resulullah Aleyhisselam toplanan halka döndü. Sizler onar onar halka olunuz ve herkes önüne konulan yemekten yesin. Bu da kaynaklarda geçen cümledir. Onar onar halka olunuz ve herkes önüne konulan yemekten yesin. 10 kişi halka oluyorlar. Geliyor hays yemeği. Konuyor. Çıkıyorlar. Yiyen çıkıyor. İkinci grup. Üçüncü grup. Bu şekilde cemaat grup grup gelip yemek yemeye başladılar. Yemeğe doyan her grup geri çekilip çıkıyor. Yeni grup gelip yemeğe oturuyor. Yani davetlerin bir takımı giriyor, bir takımı çıkıyordu. Böylece bütün herkes o yemekten yedi. Yemek işi bitince Resulullah Aleyhisselam tekrar Hazreti Enes'e dönüyor. Kaldır artık sofrayı ey Enes, o tası kaldır. O da denileni yapıp tası kaldırdı. Bu arada yemek tasına bakınca çok şaşırdı. Bunca kişi bir kap yemeği yedikleri halde o yemek bitmediği gibi daha da artmıştı. Resulullah Aleyhisselam yemek tasını alıp içeriye zevcesine götürmesini söyleyince Hazreti Enes de aldığı yemek kabını Hazreti Zeynep annemizin yanına götürüyor. Bütün bunları yaşadı, gördü, evine dönüyor. Yani onun vazifesi bitti orada. Evine dönünce bütün bunları sevgili annesine anlatıyor. Ardından da bakınız ne diyor Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh. Resulullah Aleyhisselam zevcesi için özel olarak getirdiğim yemek sofraya koyarken mi daha çoktu yoksa kaldırırken mi daha çoktu anlayamadım doğrusu. Annesi diyor ki sevgili Enes'im şaşma buna, hiç şaşma. Hem çok şaşırdım hem de hiç şaşırmadım, şaşmadım. Annesi yani böyle hem şaşırdım diyor hem de şaşırmadım diyor. Merak ediyor tabii şaşmadım deyince. Ne demek şimdi bu? Çok şaşırdım. Çünkü bir kişilik yemek bunca insana yetti. Pek şaşırmadım. Çünkü ben Resulullah Aleyhisselam'a ilgili bundan çok daha ilginç hadiselere şahit oldum. İşte o günlerde 14-15'inde olan Hazreti Enes bin Malik'in bize paylaştığı o güzellik. Doğrudur, ey sevgili Enes'im, Allah'ın Resulüdür o. Deyince tabii diyor, bu da onun bir mucizesi. Allah-u Teala bütün Medinelilerin bu yemekten yemesini dilemiş olsaydı bütün hepsi yiyip doyar, yemek yine böyle kalırdı. Tekrar söylüyorum ki o Allah'ın Resulüdür ey Enes'im. Elbette annem, o Allah'ın Resulüdür. Resulullah Aleyhisselam ile Hazreti Zeynep annemizin evliliği esnasında o özel yemekten yiyenlerin sayısının 300 kişi olduğu kaynaklara geçmiş. 300 kişi olduğu kaynaklara geçmiş. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Zeynep annemiz ile evlendiğinde az önce işte şimdi şu anda paylaştığım gibi yakınları bazı ikramlarda bulunmakla birlikte bizzat kendisi de et ve yem ekmekten oluşan bir düğün ziyafeti verdi. Böyle düğün yemeğine velime deniyor malum. Şimdi kaynaklara bakıyorum ben. Yani işte bir şey yoktu. Bir tas yemek herkese yetti mucizeyle, yok olmadığı için. Mesele olmadığı için değil. Cenab-ı Hak Resulü eliyle bu mucizeyi onlara gösterip gönüllerine bir ferahlık, inşirah veriyor. Şey Allah'ın dilemesiyledir. Yokluktan değil bu. Farklı bir manevi takviyedir. Ben bunu anlamamış olabilirim. Anlayabilsem de kısmen de olsa anlatamayabilirim. Ama vaka budur. Yani problem yokluk problemi değil. Buradaki problem Cenab-ı Hakk'ın böyle takdir buyurması. Cenab-ı Hak. Ama atlamayalım. Aleyhisselam et ve ekmekten oluşan bir düğün ziyafeti veriyor. Şimdi ona da bir örnek vereceğim. Şu süreye sığdırabildiğim kadar. Çünkü bundan sonra yeni bir vahiy gelecek. Başka bir edep öğreneceğiz. Başka bir edep. Hazreti Zeynep annemiz Resulullah Aleyhisselam ile evlenmesinin verdiği heyecanı en üst düzeyde yaşıyordu. Kendi yakınlarının yanında Resulullah Aleyhisselam'ın diğer hanımları da gelmişler. Her biri işin bir ucundan tuttuğu için her şey zamanında halledilmişti. Bütün her şey bitmişti yani. Resulullah Aleyhisselam artık Hazreti Zeynep annemizin yanına geleceği için içerideki hanımların hepsi tebrik ederek çıkıp gittiler. Hazreti Zeynep de yalnız kaldı. Resulullah Aleyhisselam geldi, gelecek diye beklerken heyecanı her geçen dakika daha da artıyordu. Davetlilerin ikişerli, üçerli gruplar halinde çıkıp gittiklerini işitiyordu. Bir süre sonra da girip çıkan ayak sesleri kesildi. Düğün ziyafetine gelen herkesin çıkıp gittiğini anlayınca heyecanı bir kat daha arttı Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz. Gerçekten de davetliler gitmişlerdi. Fakat nedense Resulullah Aleyhisselam yanına gelmemişti. Ne olduğunu merak ederek kulak kesildi. Düğüne gelenler gittikleri halde çok az da olsa içeriden yine sesler geliyordu. Bunların kim olduklarını bilmeyen Hazreti Zeynep meraklandığı gibi bir yandan da endişelenmeye başlıyor. Anladığı kadarıyla bunlar her kimlerse Resulullah Aleyhisselam'ın onların yüzünden yanına gelemediğini anlıyordu. Resulullah Aleyhisselam onların yüzünden yanına gelemiyor. İşte burada çok zorlanacağım yine ifadeler gelecek. Allah yardım etsin bana da size de. Hazreti Zeynep annemiz bir tarafta merakla beklerken, diğer tarafta da Resulullah Aleyhisselam'ın canı sıkılmıştı. Düğüne gelen davetliler gittikleri halde küçük bir grup, rivayette 2-3, 3-4, 4-5, yani en az 2, en çok 5. Küçük bir grup yemekten sonra da evde oturarak konuşmaya daldıkları için düğün evinden ayrılmamışlardı. İster istemez onlarla da bir süre oturan Resulullah Aleyhisselam, davetlilerin sohbete daldıklarını görünce bundan hoşlanmadığını hissettirerek can sıkıntısıyla yanlarından kalkıp dışarı çıktı. Aleyhisselam iki yüzlüleri sevmediği gibi iki yüzlü hareket edenleri de sevmezdi. Canı sıkıldıysa sıkıldığını belli ederdi. Yani üflamıyor, püflamıyor belki ama can sıkıntısı. Hazreti Zeynep içeride beklerken burada oturanların yüzünden onun yanına giremeyen Resulullah Aleyhisselam kalkıp diğer hanımlarını ayrı ayrı ziyaret etti. Her birinin halini, hatırını sorup ayaküstü konuşmalar olduğu gibi her biriyle çok kısa muhabbet de etti Resulullah Aleyhisselam. Sevgili annelerimiz de bu ziyaretten çok memnun oldukları gibi bu yeni evliliğinden dolayı onu tebrik ederek hayır duada bulundular. Allah-u Teala hayırlı eylesin ya Resulallah. Allah-u Teala mübarek eylesin ya Resulallah. Allah huzur ve mutluluk versin ya Resulallah. Her biri böyle farklı şekilde dua ediyorlar. Resulullah Aleyhisselam da teşekkürle beraber onlar için de hayır duada bulundu. Sonra tekrar evine döndü. Hanımlarını böyle dolaşıp hal hatır soran Resulullah Aleyhisselam içeride kalan grubun da artık çıkıp gitmiş olduklarını düşünerek düğün evine döndüğü halde o grubun yine orada oturduklarını gördü. Bir kasıtları olmasa da oturmuş hala sohbeti sürdürüyorlardı. Bu duruma biraz daha canı sıkılsa da yine onlara bir şey diyemedi. Fakat bu sefer biraz daha belli edecek kadar. Bu sefer biraz daha, yani daha açık yani. Biraz daha belli edecek kadar rahatsız olduğunu hissettirdi. Oturanların bir şey anlamadıklarını görünce bu sefer de artan bir can sıkıntısıyla Ayşe annemizin odasına yöneldi. Diğer taraftan gider gibi yapınca hatalarını anlayan o grup hemen kalkıp oradan ayrıldılar. Resulullah Aleyhisselam'ın gelmesiyle oturduğu yerden kalkan Hazreti Zeynep annemiz büyük bir heyecanla onu karşıladı. Oldukça uzun sayılabilecek böyle bir bekleme süresinden sonra nihayet kendi başlarına kalıyorlardı. Ancak burada paylaşmam gereken bir edep boyutu var. Fakat o edep boyutunun da süremizin dolması sebebiyle haftaya kaldığını görüyorum. İnşallah haftaya o bölümü ve diğer bölümleri sürekli bir şekilde devam edip bitirinceye kadar sizlerle paylaşmak ve muhabbet gülistanından muhabbet devşirmek, gül devşirmek arzusu ve amacıyla haftaya görüşmek üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim.